Ayrım 4. Sayfa 27. C. Pratisyen bir halk bilimcinin sahip olması gereken entelektüel araç ve gereçler nelerdir? Halk bilimciyi tarihçiden, edebiyat eleştirmeninden, sosyologdan, sanat tarihçisinden, psikologdan ve siyasal bilimciden ayıran beceriler, bakış açıları, yöntemler veya donanmış olması gereken entelektüel araç ve gereçler nelerdir? Daha önce R.M. Dawson, 1972 ve D. Yıldırım, 1985 tarafından ele alınan bu konuyu, söz konusu iki çalışmadan hareketle, halk bilimcinin sahip olması gereken bilgi ve becerileri şu şekilde tasnif edip sıralamak mümkündür. 1. Alan çalışması. Bir halk bilimci, alan çalışması yöntem ve tekniklerini iyi bilmesi ve kullanması gereken kişidir. Ancak bunun yanı sıra, konusuyla ilgili teorileri, folklorun edebiyatla ilişkisini, kültürle olan bağını, sözlü geleneğin geçerliliğini kontrol etmesini bilmesi gerekir. Bunun için de daha önce de işaret edildiği gibi, edebiyat, tarih, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, dil bilimi, coğrafya ve arkeoloji gibi bilim dallarından yararlanabilmelidir. Derleme ve kayıtlar sırasında derleyeceği malzemenin özelliklerine uygun teknik bilgi ve becerilere sahip olmalıdır. Ancak iyi bir alan araştırmacısı sadece bu bilgi ve becerilere sahip olan değil, bunları sahada kullanabilen, uygulayabilen, pratisyen kişidir. 2. Terminoloji. Herhangi bir bilim veya sanat dalı için olduğu gibi, halk bilimi içinde terminoloji olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Bir halk bilimi araştırmacısı, araştırmalarında düşüncelerini ifade etmek ve başkalarının araştırmalarını takip edebilmek için uluslararası halk bilimi terminolojisini bilmek zorundadır. Doğal olarak uluslararası halk bilimi terminolojisinin yanı sıra uzmanlaşılan ulusal halk bilimi terminolojisini de bilmek halk bilimci için mutlak bir zorunluluktur. 3. Halk bilimi çalışmaları tarihi. Bir halk bilimci alanındaki gelişmelerin, dünyadaki folklor araştırmalarının tarihini, gelişme devrelerini, belli başlı kuramları ve bunların temel paradigmaları arasındaki farklılıkları bilip öğrenmek zorundadır. Dipnot, paradigma, paradigm, 1. Belirli bir bilim adamları topluluğunun paylaştığı ortak değerler, inançlar ve anlayışların oluşturduğu düzlem. 2. Emsal model, bilgi üretimini mümkün kılan kavramsal şema. 3. Varoluşla ilgili temel bilgi ve inançların, insan, evren ve toplum tasavvurunu mümkün kılan bilişsel çerçeve ve meşru bilme biçimleriyle ilgili örtük varsayımların, belirli tarihsel ve toplumsal pratikle desteklenmiş insani etkinliklerin anlam, amaç ve değerine ilişkin, sorgulanamaz ön kabullerin kendine özgü bir iç mantıkla oluşturdukları uyumlu bütünlük. Bu çalışmada yer verilen kuram ve yöntemlerin tamamı, halk bilimcilerin geçmişte ve günümüzde kullandıkları düşünce, araştırma, geliştirme ve yorumlama araçlarıdır. Herhangi bir kuramın veya yöntemin tek yönlü taraftarlığına veya bir başka ifadeyle partizanlığına yahut militanlığına talip olmaksızın, akademik bir halk bilimcinin bunları bilmesi ve yorumlama yeteneğini bu araçlarla donatması gerekir. Bugün geçerliliğini kaybetmiş konsept ve yöntemlerin dahi daha sonra geliştirilmiş ve günümüzde geçerliliğini sürdüren yöntem ve kuramların ortaya çıkışındaki rolünün kavranabilmesi için ne kadar önem taşıdığı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu ayrıca benzer geçerliliği olmayan kavram ve yöntem geliştirme iddialarının da önüne geçmesi bakımından da önemlidir. Nitekim bu konuda Rus halk bilimcisi Y. Sokolov'un 1966-30 teorik bakış açıları ve temel yöntem prensipleri hakkında genel bir fikir edinmeden onların folklorun ana meseleleri için ileri sürdüklerinin tenkidi zor olacaktır. şeklindeki ifadesi de söz konusu hususu aydınlatacak niteliktedir. 4. Arşivleri kullanma becerisi. Halk bilimcinin kullanacağı en önemli bilgi ambarı arşivdir. Daha önce yapılan derlemelerin yanı sıra yapılacak alan araştırmalarıyla derlenecek malzemenin dökümü, görüntü ve ses kayıtları burada saklanır. Eğer arşiv malzemesi iyi düzenlenmezse araştırmacıların kullanması güçleşir. Bu nedenle hem arşivler iyi düzenlenmiş olmalı hem de halk bilimciler arşivlerin kullanmasını bilmelidirler. 5. Halk Kültürü Müzesi Kullanımı. Halk kültürü müzeleri derlenen maddi kültür unsurlarının toplandığı ve sergilendiği ve bazı folklor olaylarının değişik gayelerle icra edildiği yerlerdir. Bütün bu özellikleriyle de müzeler, halk bilimi araştırmaları için arşivlerin tamamlayıcısı durumundadırlar. Halk bilimci, gerçek arşiv malzemeleri üzerinde çalışırken, maddi kültür unsurlarıyla ilgi kurması icap eden durumlarda ve gerekse uygulamalı halk bilimi çalışmaları bakımından araştırmalarını değerlendirebilmesi için halk kültürü müzelerinden nasıl yararlanabileceğini bilmelidir. 6. Yazılı ve basılı kaynakları kullanma teknikleri. Halk bilimci, sözlü kaynakların yanı sıra gerektiğinde yazılı ve basılı kaynaklardan yararlanacaktır. Ancak halk bilimci bu tür malzemelerden yararlanırken son derece dikkatli olmalı ve malzemesinin geçerliliğini bir tarihçi yaklaşımıyla denetleyebilmelidir. Yazılı kaynakları kullanma teknikleriyle donanmış bir halk bilimcinin çok çeşitli yazılı ve basılı kaynaklar içinde halk geleneklerini bulma gibi çetrefilli bir sorunun üstesinden gelmesi kolaylaşır. 7. Kaynakça yöntemleri bilgisi. Halk bilimci, halk bilimiyle ilgili bibliyografya eserlerini bilmeli ve takip etmelidir. Bibliyografya eserleri, halk bilimcinin uzmanlaştığı ulusal kültür havzasına yönelik çalışmalar kadar, dünyanın diğer yerlerindeki halk bilimi çalışmalarıyla ilgili olabilir. Halk bilimci çalışacağı konuda ön hazırlık mahiyetinde bir taslak çalışma bibliyografyası hazırlarken, ele aldığı konuda kendisinden önce neler yapıldığını buralardan öğrenir. Böylece kendisinden önce yapılan çalışmaların eksik yönlerini öğrenerek, gerekirse tamamlamaya veya yanlışlar tespit ederse düzeltmeye yönelik çalışma planlaması yapabilir. 8. Folklor indekslerinin kullanımı. Halk bilimci elindeki malzemeyi tanımak, sınıflandırmak için indeks kullanımını iyi öğrenmelidir. Bu bağlamda indeksler halk bilimcinin en iyi yardımcısı konumundadır. Özellikle S. Thompson'ın 6 ciltlik Halk Edebiyatı Motif İndeksi, Motif Index of Folk Literature ve Arne Thompson'ın Masal Tipleri İndeksi, The Types of the Folk Tale, söz konusu indeksler içinde en mühim olanlarıdır. 9. Uluslararası Mesleki İletişim. Halk bilimi çalışmalarının uluslararası düzeyde oluşu, halk bilimcinin başka beceriler de geliştirmesine yol açmaktadır. Bunların arasında bulunan bir beceri ya da tekniği, ki bunun gerekliliği diye de tanımlamak mümkündür, uluslararası halk bilimsel iletişim ağı veya ağları ile temasta bulunmak ve milletler arası tecrübeye sahip olmaktır. Pratisyen ve profesyonel bir halk bilimci sadece kendi çevresindeki alanlara yönelmekle yetinmemelidir. Çünkü en yerel bir halk bilimi malzemesinin izi en sonunda kişiyi tüm dünyaya yöneltecek ve kişinin karşılaştığı sorunlarla başka kıtalarda da belki çok daha fazla delille karşılaşacaktır. Bu nedenle halk bilimci yeryüzündeki diğer halk bilimi topluluklarıyla bağlantılar kurmalı, bunu da uluslararası örgütler, konferanslar, sempozyumlar aracılığıyla ve kişisel, mesleki ve kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesi yollarıyla gerçekleştirmelidir. Açıkça görülüyor ki, halk bilimcinin kendini donatması gereken bir hayli temel bilgi ve beceri kategorizasyonu vardır. Bunların en önemlileri arasında yer alan kuramsal hazırlığın, veya halk bilimi teorilerinin bir kısmını oluşturan ulusal halk bilimi kuramlarının genel özelliklerine işaret ederek, ulusal kuramların şekillenişinde önemli rol oynayan ülke gerçekleri ve toplumsal yapı konusunda fikir verebilecek halk bilimi çalışmalarının rastgele seçtiğimiz ülkelerindeki durumlarına dair birkaç cümleyle de olsa yer vermek yararlı olacaktır. D. Ulusal halk bilimi kuramları ve bazı ülkelerdeki uygulamalar. Halk bilimi çalışmalarında araştırmaların vurgulama yönünden değişik ve karşıt kutuplar arasında gidip gelmeyle yaşanan bir ikilem vardır. Halk bilimi çalışmaları, yukarıda mahiyetine dair özelliklerde işaret ettiğimiz ve daha sonraki bölümlerde göreceğimiz karşılaştırmalı veya kültürler arası kuram ve yaklaşımlarına olduğu kadar, içe dönük, kendini yüceltici ulusal kuramlara da açıktır. Karşılaştırmalı veya kültürler arası yaklaşımlar, halk kültürünün birçok ülkedeki birlik ve benzerliğini vurgularken, ulusal yaklaşımlarda dikkat, bir ülke üzerindeki folklor geleneklerinin ayırt edici özelliklerinde toplanmıştır. Ulusal kuram doğrultusunda çalışan bir halk kültürü uzmanı veya halk bilimci, bir atasözünde milletinin duygusal, düşünsel sezgilerinin damgasını görürken, karşılaştırmalı kuramları kullanan bir halk bilimci ise, bu deyimin bir düzine dilde yer aldığını belirtir ve çalışmalarını onlar üzerinde yoğunlaştırır. Bu haliyle de bu iki temel yaklaşım birbirini tamamlar mahiyettedir. Halk kültürüne duyulan ilgiyle ulusal ruhun uyanması çoğunlukla bir arada olmuştur. Finlandiya ve İrlanda gibi küçük ülkeler, kültürel bağımsızlıklarını, kendi asıl dillerini canlandırarak, bu dillerde aktarılan destanlarını, efsanelerini ve eskiyi anlatan öyküleri bıkıp usanmadan toplayarak ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda halk bilimi bir bakıma 19. ve 20. yüzyılda Avrupa'nın genel sosyal şartlarına bağımlı olarak kurulmuştur ve halk biliminin belirli dönemlerinde meydana gelen gelişmeler yine sosyal hayatta ortaya çıkan esaslı değişiklikleri yansıtmaktadır. Sokolov 1966-41. Halk biliminin 19. yüzyıl başlarında bağımsız bir bilimsel disiplin olarak ortaya çıkışı, dönemin yaygın felsefi akımı olan romantizm ve yine ondan esinlenmiş siyasi bir akım olarak yükselen romantik milliyetçilikle yakinen ilişkilidir. O dönemde romantizmin en yaygın olarak kullanılan kavramı halk zihni veya milli ruhtur. Sokolov 1966-48 ve ulusal birliğin varlığını çağrıştırıp derlenip toplanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Dönemin Avrupa'sında bu amaçla ileri sürülen milli ruhun çalışılıp ortaya konulması paradigması dönemin felsefecilerinden, hukuk tarihçilerine, filologlara ve edebiyatçılara varıncaya dek hemen hemen bütün sosyal ve beşeri disiplinlerin araştırmalarını yönlendirici bir mahiyet kazanmıştır. İşte halk bilimi disiplini de bu dönemde ve tamamen bu amaçlarla ortaya çıkmıştır ve günümüzde de bütün ulusların sahip oldukları ulusal folklor kuramlarında Dorson 1961, bu dönemin anlayışı kendisini çok açıkça yansıtmaktadır. Nitekim bu dönemde son derece enerjik bir iştiyakla ve çok yoğun olarak başlayan sözlü kültür ürünlerinin yoğun olarak derlenip değerlendirilişinde temel amaç, her araştırmacının mensup olduğu milletin milli ruhunun zenginliğini ortaya koymaya yönelik olduğu görülür. Kısaca, filozof Schelling ve özellikle de Hegel'in felsefi çalışmalarından kaynaklanan idealist romantik felsefe, dünya tarihinin başarılı milli kültürlerle var olduğunu ve bir anlam taşıdığına dair bir doktrin meydana getirmiştir ve buna göre her milletin milli ruhu uzun bir süreç sonunda kendi kendini geliştirir ve sonunda geliştirdiği milli değerler hazinesini hakim güç olarak bütün insanlığa aktarıp mal ederek Yerini bir başka başarılı milletin milli ruhunun manifestolarına bırakarak geri çekilmektedir. Romantik idealist Alman filozoflarının bu öğretisine göre, Almanya'nın milli ruhu, dünyanın hakim gücü olmaya doğru gitmektedir. Bu milliyetçiliğin yönlendirdiği bir tarih felsefesiydi. Ancak dönemin tarih, hukuk, edebiyat gibi diğer sosyal ve beşeri bilimleri de bu tarih felsefesi tezini doğrulayacak malzeme arayışına ve bulunanların da bu doğrultuda yorumlanışına girişmişlerdi. Buna göre tarihçiler Alman edebiyatı gibi kökü çok eskilere giden bir tarih anlayışını oluşturuyor ve bir yandan da bu ikisinin son derece dinç, kuvvetli ve hayat dolu Sokolov 1966-49 olduğuna dair delillendirmelerle Almanya'yı bekleyen muhteşem geleceğin garantisi olarak yorumluyorlardı. Bu atmosferde önce ortaya mukayeseli filoloji veya Hint-Avrupa filolojisi, Indo-European Philology okulu çıkmıştır. Amacı dil bilimsel olgulardan hareketle Avrupalı ve Asyalı bazı milletlerin akrabalığını oluşturmaktır. Bu teze göre aralarında dil bilimsel olarak morfolojik, yapı bilimsel, fonetik, ses bilimsel veya leksikolojik, sözlük bilimsel bakımdan benzerlikler bulunan bu milletler ortak bir atadan gelmiştir ve bir dil ailesi, Hint-Alman dil ailesini Indo-Germanic Languages oluşturmaktadırlar. Dahası mevcut malzemeden hareketle geçmişteki ortak aile dilini, parent language, oluşturabileceklerini yahut yeniden kurabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Bu ortamda linguistik dil bilimi son derece gelişmiş ve ilk dönem folkloristik halk bilimi çalışmalarında geliştirilen kuramları da Sokolov 1966-49-50 doğrudan doğruya etkilemiştir. Bu bağlamda İngiltere ve Fransa'da geliştirilen diğer erken dönem halk bilimi ve o dönemde bazı araştırmacılara göre ikiz kardeşi kabul edilen antropoloji kuramlarının Alman merkezli kuramlara şiddetle karşı çıkarak eleştirmeleri son derece anlamlıdır. Onlar zaten Almanların olmak istediği hakim güç durumundaydılar ve birbirleriyle olan çekişmelerine bir de Almanları katmak gibi bir niyetleri yoktu. O dönemde Almanların en büyük sıkıntıları olan ulusal birliklerini sağlayıp Fransız ve İngilizler gibi sömürge sahibi olmak şeklindeki idealleri bu iki milletin realitesiydi ve bunu bozacak etkilere de sahip Alman yaklaşımını doğal olarak reddetmeyi eylediler. Nitekim günümüze kadar uzayan süreç içinde İngiliz ve Fransızlar arasında veya İngiltere ve Fransa'da Orta Avrupa, İskandinavya ve Kuzey Amerika kökenli bir halk bilimi anlayışı hiçbir zaman gerçek anlamda kabul edilip üniversitelerde yeterince güçlü bir yer bulamamıştır. Dipnot: bu konuda Taylor 1961-1994, Dorson 1961-1972, Cochiara 1981 ve özellikle de Bone 1995 gibi çalışmalara bakılabilir. Bunun yerine daima önceleri sömürgecilik için bir sosyal araç olarak geliştirilen ve tek katlı kültüre sahip ilkel halkları çalışmak üzere ileri sürülen antropolojinin, Darwin'in evrim teorisinden mülhem yaşayan kalıntı ve diğer atomistik kuramlara öncelik verilmesi bu bağlamda son derece anlaşılır olmaktadır. Dipnot: antropolojinin söz konusu sömürgecilik aracı olarak geçmişi için Türkçe kaynak olarak Pritchard 1998'e, özellikle de sayfa 123'ten 143'e bakılabilir. Evrim teorisine mülhem bir sosyokültürel evrim anlayışı, tekamülün en üst basamağını temsil iddiasındaki sömürgecilere, kendilerinden daha ilkel ve gelişmemiş olarak nitelendirdikleri uluslara yardım ve gelişme süreçlerini hızlandırma maskesi altında sömürge politikalarını yürütme ve maskeleme imkanı vererek meşrulaştırması bakımından önemlidir. Dahası günümüzde de Avrupa Birliği ideali için son tahlilde ulusal kültürden hiçbir şekilde ayrılamayan halk bilimi çalışmaları yerine yeni kültür ailesini yeniden kurmayı amaçlayan süreçte kendisine katalizör işlevi yüklenmiş bir Avrupa etnolojisi disiplinini ihdas etme çabaları da benzer bir anlayışın ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dipnot: Türk halk bilimci veya herhangi bir sosyal yahut beşeri bilimler sahasında çalışan kişi, bu çalışmada ana fikir, uygulama örnekleri ve kaynaklarını vereceğimiz kuram ve yöntemleri öğrenip, mutlak doğru imişçesine ezberleyerek uygulamanın yeterli olmadığını, bunun ötesinde ileri sürülen paradigmaların taşıdığı etnosentrik, örosentrik kökenleri de daima göz önünde bulundurmalı ve bilimsel düşüncenin taşıması gereken tarafsızlık anlayışıyla telifi kabil olmayan benzer yanlışlara düşmemelidir. Bu bağlamda belli bir ülkenin kültür tarihindeki ve bilimsellik koşullarındaki birbirinden farklı gerçekler, ulusal kuramların veya folklora yaklaşımın yönünü belirleyebilir. Dorsan'ın 1972 ifadesiyle, folklor, anlamı açık bir terim olmasına rağmen, Japonya'da, İsveç'te, Peru'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden farklı ve çok çeşitli anlamlar taşıyacaktır. Latin Amerika ülkelerinde melez anlamına gelen mestizo kültür anlayışının bir uzantısı olarak, yerli müziği, dansı, giysisi ve masalı, ulusal folklor geleneklerinin canlı bir bölümünü oluşturduğu görülür. Ancak Anglo-Sakson kökenlere yapılan vurgulama başta olmak üzere, benzeri ırkçılık çağrıştıran tarihsel nedenlerle, yerliler Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun zaman dışlanmışlardır ve onların gelenekleri yakın zamanlara kadar Kuzey Amerika'da halk bilimi uzmanlarından çok antropologlar tarafından izlenmiştir. Daha değişik nedenlerle de olsa, İsveç açık hava müzelerine ağırlık verirken, Japonya folkloru yaygın Şintoizm dini ile özdeşleştirmekte, İngiltere, çalışkan Victoria dönemi folklor uzmanlarının ve onların kalıtım kuramının anısını yaşatmaktadır. Ancak vurgulamada farklılıklar olsa da, yaygın halk alışkanlıklarına duyulan ilgi ile milliyetçilik duygusu arasındaki bağ birçok ülkede tutarlılık göstermektedir. Bu nedenle kültürler arası kuramların yanı sıra ülkeden ülkeye değişen ve ülke ihtiyaçlarına göre de şekillenen ulusal kuramlar ve yapılanışlar mevcuttur. İdeal olan bir ülkenin halk bilimcilerinin her iki tür kuramları da bilmesi ve yapılacak çalışmanın amacına göre birini, birkaçını veya gerekirse tamamını, Dorsan 1972a, kullanabilmesidir. Ulusal halk bilimi kuramlarının şekillendiği ülke bazındaki halk bilimi çalışmaları konusunda bir fikir vermek üzere, bazı ülkelerdeki halk bilimi çalışmalarının başlangıç tarihleri, kurumları ve temel özelliklerine dair şu bilgiler verilebilir. Dipnot: Taşıdığı özellikler nedeniyle birkaçı dışında, çalışmamızın hacmini daha da genişletmemek endişesiyle çok az yer verebildiğimiz ülke bazındaki halk bilimi çalışmalarına dair verdiğimiz kaynakçalar, söz konusu ülkelerdeki çalışmaların mahiyetini merak edecek okuyucuya yol gösterici mahiyettedir. Öte yandan müteakip bölümlerde halk bilimi kuramları ele alınırken ve diğer vesilelerle değişik ülkelerdeki halk bilimi çalışmalarına değinileceği için buradaki eksiklik giderilmiş ve tekrara da düşülmemiş veya daha gerçekçi bir söyleyişle kaçınılmaz olan tekrarlar en aza indirilmiş olunacaktır.